Ayrım 55, sayfa 741. Bekleme salonunda birden bir kargaşa baş gösterdi. Bir düzine kadar mavi üniformalı, başları kepli bilet kontrol memuru ellerinde zımbalarla dinlenme odalarından çıktı. Hepsinin yüzü asıktı. Gözlerinde sanki yolcuların hepsinden nefret ediyorlarmış gibi soğuk bir bakış vardı. Kalabalık onların arkasından çıkış kapısına doğru savruldu. Elinde pille çalışan bir megafon olan biri koridorda dikilip bağırdı. ''Sıra olun, sıra olun. Düzgün sıra oluncaya kadar bilet kesmeyeceğiz. Bilet kontrol memurları lütfen dikkat. Sıra yoksa bilet de kesilmeyecek.'' Ama insanlar bilet kesim standının etrafını çoktan sarmışlardı. Arada sıkışan çocuklar ağlamaya başladı. Kucağında bir erkek çocuğu, sırtında bir kız çocuğu ve elinde iki tane horoz olan kara yüzlü bir kadın, onu sıkıştıran bir adama yüksek sesle sövüyordu. Ama adam sanki hiç umurunda değilmiş gibi içi ampul dolu olan karton bir kutuyu başının üzerinde tutarak öne doğru ilerlemeye devam etti. Kadın adamın kıçını tekmeledi ama adam ardına dönüp bakmadı bile. Yintong itile kakıla önünde onlarca kişi olmasına rağmen birden kendini sıranın en sonunda buldu. İçinde geriye kalmış olan birazcık cesareti toplayıp bavuluna sarılarak kalabalığın içine daldı ama dalar dalmaz göğsüne yediği sert bir destekle gözlerinde yıldızlar uçuştu. İnleyerek yere çöktü. Megafonlu görevli durmadan bağırıyordu. Sıra olun, sıra olun. Sıra olmazsanız bilet de yok. Dalan otobüsünün biletçisi çarpık dişli bir kız. Elindeki karton altlık ve zımbayla bilet gişesinden kalabalığın içine karışıp kendine yol açtı. Kalabalık başındaki kepe çarpınca kepi yamuldu ve saçları dağıldı. Kalabalığın ayaklarını öfkeyle çiğneyip bağırdı. Açılın, yol verin, birkaçınız ayaklar altında kalabilirsiniz. Biletçi kız burnunda soluyarak dinlenme odasına gitti. Bu sırada saatin kolları tam 9'u gösteriyordu. İlerleme coşkusu görevlinin grev yapmasına neden olan kalabalık birden sakinleşti. Kalabalığın dışında ayakta bekleyen Yintong bu talihsiz olay karşısında gizli bir sevinç hissetti. Sinirlenip gitmiş olan biletçiyle duygusal bir bağ kurdu. Biletçiyi kendi gibi güçsüzlerin koruyucusu olarak gördü. Otobüslere giden başka bir kapı çoktan açılmıştı. Yolcular demir parmaklıklar boyunca setinden taşan azgın bir nehir gibi otobüslere doğru hücum etti. İyi görünümlü, standart uzunlukta, üstü başı düzgün, gençten bir adam, içinde nadir görülen bir çift beyaz papağanın olduğu bir kafes taşıyordu. Gencin yüzünde pırıl pırıl parlayan kara gözleri, Hintong'un dikkatini çekti. Kafesin içindeki beyaz papağanlar ona o yıl taşkın ejderha nehri çiftliğinden eve dönüp avluya girdiği sırada, Kuşçu Han ve Shangguan Lady'nin oğulları olan Papağan Han'ın başının üzerinde uçuşan papağanları hatırlattı. Bu genç adam gerçekten de o olabilir miydi? Yintong gizlice onu izlemeye devam etti. Gencin yüzünde yavaş yavaş Lady'nin o soğuk arzusuyla Kuşçu Han'ın o kararlı masumiyeti belirmeye başladı. Yintong'un içi şaşkınlıkla doldu, birden içini çekti. Ne kadar da uzamış. Beşiğin içindeki o kara çocuk, göz açıp kapamadan kocaman bir genç bir adama dönüşmüş. Ardından birden kendi yaşını hatırladı. Yaşlanmanın verdiği efkarla içinde büyük, sonsuz ve hüzünlü bir boşluğun yayıldığını hissetti. Kendini çorak topraklar üzerinde kuruyup kalmış bir ota dönüştüğünü hayal etti. Sessizce yerden bitmiş, sessizce büyümüştü ve şimdi de sessizce ölüyordu. Papağan taşıyan genç adam kapılara doğru yönelip etrafa bakındı. Kalabalığın arasından pek çok insan ona selam verdi. Genç adam kendini beğenmiş bir tavırla onları selamlayıp kolundaki özel olarak yapılmış tuhaf kol saatine baktı. ''Papağanan, papağanan, senin insanlarla aran iyidir. Gidip şu kadınla konuş da geri gelsin.'' diye bağırdı kalabalıktan memur görünüşlü biri. ''Ben yokken olur öyle şeyler. Biletlerin kesilmesi için ille de benim gelmemi beklermiş.'' dedi papağanan. ''Hadi oradan, kadını dışarıya çıkart da görelim. Hadi sıra olun artık, birbirinizi itip tıkışmanızın bir manası yok. Hem böyle birbirinizi ezerek elinize ne geçiyor. Hadi sıraya. Sıra olun artık.'' diye yarı şaka yarı ciddi azarladı kalabalığı. Kalabalık ta bekleme salonundaki banklara kadar sıralandı. ''Bir daha birbirini itip sırayı bozanı görürsem,'' dedi, ''onun anasını yakalayıp anladınız değil mi?'' Ardından eliyle müstehcen bir hareket yapıp, ''Unutmadan söyleyeyim, er ya da geç hepiniz otobüse bineceksiniz. Otobüsün içine binemeyen üzerine çıkıp bagajların yanında oturabilir. Temiz hava alabildiğine güzel bir manzara.'' ''Ben bizzat yukarıda oturmak istiyorum. Biraz bekleyin. Birazdan şu kadını dışarı çıkarırım ben.'' dedi. Papağanan tatlı diliyle biletçi kadını elbette ki dışarıya çıkarmayı başardı. Ama kadının yüzü asılmıştı bir kere. Papağanan kadının yanında tatlı diliyle konuşmaya devam ediyordu. ''Küçük teyzeciğim, bunun için kendini üzmeye değer mi? Bunlar toplumun en dibindeki tortu, serseri ve orospu sürüsü. Yamuk kavun, çarpık künnap. Ekşi armut bunlar. Kedi ölüsü, köpek deşi, kokuşmuş karides ezmesi. Onların seviyesine inip dolaşırsan itibarın kalmaz. Daha dönemlisi kızgınlık gaz yapar, şişersin sonra. Hem küçük enişteciğim, seni o halde görse üzüntüden ölüverir. Kapa çeneni, seni kokuşmuş papağan dedi kadın zımbasıyla. Kimse senin dilsiz olduğunu yutmaz dedi papağan yüzünü komikleştirip. Teziciğim, size bir çift harika kuş hazırladım. Ne zaman getireyim dedi. Çok şapşalsın dedi biletçi kadın. Kapağını kaybetmiş bir demlik gibisin. Ağzın öyle açılmış ki tüm bildiğin konuşmak. Harika kuşlarmış peh. Geçen sene de söz vermiştin ama kuşu geçtim bir tüy bile göremedim. Bu kez gerçekten getireceğim dedi papağan. Bu kez gerçek kuş neymiş göreceksin. Eğer yüreğin varsa o harika kuşları unut da bana şu iki beyaz papağanı hediye et dedi kadın. Teziciğim bunlar olmaz dedi papağan. Bu iki papağan damızlıktır. Avustralya'dan daha yeni geldi. Ama eğer istediğin beyaz papağansa seneye sana bir çift beyaz papağan sözüm olsun. Eğer sözümü tutmazsa ben de senin papağan hanın değilim. Otobüse giden dar kapı açılınca kalabalık yine birbirinin üzerine çullandı. Elinde kafesiyle biletçinin yanında duran papağan, teziciğim gördün mü? Çinlilerin bu düşük kalitesini kim inkar edebilir? Tek bildikleri itiş kakış. Anasını satayım. Ne anlıyorlar? İşi başlatmaktan başka işe yaramaz bu acele dedi. Sizin Goemi Kuzeydoğu bucağında ayı çok. Haydut, soyguncu, vahşi sürüsü bunlar dedi biletçi. Papağan, teziciğim senin bu yaptığına pire için yorgan yakmak derler. Tek bir ağla bütün balıkları yakalayamazsın. İyi insanlar da var aralarında mesela. Derken birden yarıda kesti konuşmasını şaşkınlıktan. Shangguan Yintong'un sırrının en sonunda utana sıkıla kendine doğru geldiğini gördü. Eğer yanlış çıkarmadıysam dedi, siz benim küçük dayım oluyorsunuz. Yintong utanmış bir halde, ben de seni tanıdım dedi. Papağan Han, Yintong'un elini sıcacık bir şekilde sıkıp tokalaşırken, küçük dayı, sonunda döndünüz demek. Ninemin gözleri sizi düşünürken ağlamaktan kör oldu dedi. Otobüs öyle tıka basa dolmuştu ki insanların çoğu gerçek anlamda pencereden dışarıya fırlamıştı. Papağan Han otobüsün arkasındaki merdivenden tırmanıp bagajların konduğu alana çıktı. Bagajları tutan ipten ağı kaldırıp kafesi sağlamlaştıktan sonra eğilip Yintong'un çantasına uzandı. Yintong da çok temkinli bir şekilde otobüsün üzerine tırmandı. Papağan onun çantasını da ağın altına koyduktan sonra küçük dayı demirlere sıkıca tutun aslında tutunamazsan da olur. Bu hurda muhtemelen yaşlı bir domuzdan daha yavaştır dedi. Şoför ağzında bir sigara ve elinde bir kupa çayla tembel tembel otobüse doğru yürüyordu. Otobüsün tepesine doğru bağırdı. Papağan Han, sen harbiden kuş adamsın. Eğer aşağıya düşer de ezilirsen sorumluluk kabul etme. Papağan bir paket sigara çıkarıp şoföre doğru fırlattı. Şoför paketi alınca markasına bakıp gömlek cebine attıktan sonra senin gibi bir herifle gökteki bile uğraşamaz dedi. Amca dedi papağan, sen sürmene bak. Bize bir iyilik yap da yolda fazla oyalanma. Şoför otobüse binip kapıyı çekti. Ardından sonra başını pencereden uzatıp bu külüstür bir gün ayrılıverecek giderken dilinden de bir ben anlarım. Başkası geçse başına bu meret yerinden bile oynamaz. Kalıverir durakta dedi. Bu sırada bekleme salonundan otobüsü uğurlayan kaset çalmaya başladı. Kaset uzun süredir kullanılmaktan yıpranmış olacak. Çıkan müzik sesi onlarca bıçak tarafından aynı anda yontulan bir bambu gibi gıcırdıyordu. Biletçi kadın kapının hemen dışında hazır orada duruyordu. Nefret dolu gözleriyle otobüsün dökülen boyasına bakarken otobüs artık tekerleklikten çıkmış, tekerlekleriyle tangır tungur yola koyuldu. Papağan kadına el sallayıp teyzeciğim diye seslendi. Bir dahaki sefere o kuşları sana mutlaka getireceğim. Kadın onu umursamadı bile. Papağan hemen ardından sana bir çift kuş vermek mi, sana iki köpek sike hediye etmek gerek diye fısıldadı. Otobüs yavaş yavaş ilçeden Goemi Kuzeydoğu bucağına giden çakıllı yola girdi. Yolda durmadan karşıdan gelen başka araçlarla ve traktörlerle karşılaşıyorlardı. Araçlar bu yavaş yavaş ilerleyen otobüsün yanından çok dikkatli geçmesine rağmen tekerleklerin kaldırdığı toz ve fırlattığı çakı taşları Yintong'u öyle ürkütüyordu ki korkudan gözlerini açamıyordu. Küçük dayı, insanlar senin haksızlığa uğradığını söylüyor dedi. Öyle de denilebilir dedi Yintong bir mırıltıyla. Ama bunu hak ettiğim de söylenebilir. Papağan bir sigara yakıp onu uzattı. Yintong istemedi. Papağan Yintong'a çok acı çekmiş olmalısın dedi. Acıya bir süre sonra alışıyorsun dedi Yintong. 15 yılda bir sürü büyük değişiklik oldu. Halk komüne dağıldı, tarlalar halka bölüştürüldü. Artık herkesin yiyecek aşı ve giyecek kıyafeti var. Bütün eski evler yıkılıp birleşik bir düzene geçirdi. Ninem benim cadalos karımla anlaşamadığından bir pagodaya taşındı. Taoist Men Shengwu'nun o üç odalı tapınağına işte. Şimdi geri döndün ya, artık yalnız kalmayacak dedi papağan. O sağlığı yerinde mi diye sordu Yintong tereddüt içinde. Fiziksel olarak iyi dedi papağan. Gözleri iyi görmüyor biraz ama kendi kendine bakacak durumda. Küçük dayı, senden gizlim saklım olsun istemem. Kılıbığım ben. Karımdan ödüm patlar. Benim kokuşuk karım fanatik proleter bir aileden geliyor. Ana babaya saygının sesinden bir haber. Onun gelmesiyle ninemin taşınmasını bir oldu. Belki onu tanıyorsundur. Karides hizmeti satan ihtiyar genç ve o anasını sattığımın yılanından doğma kadın. Ona insan demek doğru olmaz. Kadın bildiğin yılan. İşte onların kızı benim karı. Küçük dayı, şimdi canımı dişime takıp para biriktiriyorum. El dibini buldun mu o piçin kışına basacağım tekmeyi. Otobüs Taşkın Ejderha Nehri Köprüsü'nün başında durunca insanlar teker teker aşağı indi. Yintong da papağanın yardımıyla otobüsten aşağı indi. Nehrin kuzey kıyısına yapılmış yeni evlerle eski taş köprünün hemen yanına yapılmış beton bir köprü gördü. Köprünün yanındaki boş alanda tezgah açmış olan meyve, sigara ve şeker satıcıları vardı. Papağan setin kuzeyindeki birkaç binayı işaret ederek belediye binası ve okul taşındı. Simaların avlusuna koca altın diş Wu Yunyu'nun oğlu tarafından el konuldu. Bu eşek siken orada doğum kontrol hapı üreten bir fabrika kurdu. Bir de yasa dışı içki ve fare zehri üretiyor. Halk için bir şey yaptığı yok. Havayı bir koklasana dedi. Ardından bir elini kaldırıp rüzgarın taşıdığı kokuya bak. Sence ne kokuyor dedi. Yintong simaların avluya bakınca avluda yükselen uzun bir saç bacadan çıkan yeşil dumanları gördü. Havadaki insanın midesini karıştıran pis kokunun kaynağı işte bu yeşil dumanlardı. Ninem taşınmakla iyi etti dedi. Taşınmasaydı eğer bu zehirli duman zehirleyecekti onu. Bugünlerin sloganı 8 ölümsüz deniz geçerken her biri kendi hünerini gösterir. Artık ne sınıf ne de sınıf mücadelesi var. Herkes kızarmış gözlerini kocaman açmış, kimse paradan başka bir şey görmüyor. Benim Kumlu Tepe köyünün orada 200 dönümlük çorak bir arazim var. Küçük dayı, içimi nadir bulunan bir kuş çiftçiliği açmak için vahşi bir hırs bürüdü. 10 yıl içinde dünyadaki bütün nadir kuşları Gavimi Kuzeydoğu bucağına toplayacağım. O zaman param olunca artık endişelerim de kalmayacak. Sözü geçen bir adam olacağım. Gücüm ve param olunca yapacağım ilk iş Kumlu Tepe köyünün oraya anne ve babamın heykelini diktirmek. Papağanın gözleri gelecek planlarının heyecanıyla mavi mavi parladı. Zayıf ve çelimsiz göğsünü gururlu bir güvercin gibi kabarttı. Yintong köprünün yanındaki satıcıların bir şeyler satmadıkları zaman meraklı gözlerle onu ve durmadan elleriyle çeşitli jestler yapan papağanı izlediklerini fark etti. Kendini aşağılık biriymiş gibi hissetmeye başladı yine. Utanıyordu. Hatta çalışma kampından ayrılmadan önce o sürtük berber Wei Jinzi'ye gidip saçını ve sakalını tıraş ettirdiğine pişman oldu. Papağanan birkaç banknot çıkarıp Yintong'un eline sıkıştırdı. Küçük dayı, pek bir şey sayılmaz ama daha işin başındayım. Elim darda. Bir de o kokuşmuş karımın eli cebimde sürekli. Nineme hak ettiği gibi davranamadım. İstediğimden değil bu. Ninemin hakkı ödenmez. Kan tükürerek büyüttü beni. Hiç de kolay bir şey değil bu. Yaşlanıp dişlerim kalmadığı zaman bile unutamam bunu. Ah şu işlerimi yoluna bir koyayım, nineme olan borcumu ödeyeceğim dedi. Yintong banknotları papağana geri uzatıp, papağan bu parayı alamam dedi. Küçük dayı dedi papağan, az mı buldun? Yintong utandı, hayır hayır dedi. Papağan parayı Yintong'un terden sırılsıklam olmuş avucuna koyarken, demek işe yaramaz yeğenini hor görüyorsun ha dedi. Şu halimde kimseye hor görecek halim yok dedi Yintong. Sen özel birisin. Şu hiçbir işe yaramaz dayından 1000 kat daha değerlisin. Küçük dayı, kimse seni anlayamaz dedi. Ama ben anlıyorum. Şanguanları ejderhalar doğurmuş. Zümrüdü ankalar yetiştirmiştir. Kaplanların ve panterlerin tohumuyuz biz. Ne yazıktır ki yanlış bir çağda doğmuşuz. Küçük dayı, kendine bir bak. Yüzün tıpkı Cengiz Han gibi. Önünde sonunda senin de günün gelecek. Şimdi gidip birkaç gün ninemle arayı kapatmaya bak. Sonra da benim doğunun kuş cennetime gel. Ne de olsa savaşta birlik olsalar da yine de kavga eder babayla oğul. Bakma şimdi koca altın işin çıkardığı şamataya. Tavşan kuyruğu o, çeksen uzamaz. bu yunyunun bir tekmesine bakar işinin bitmesi. Papağanan meyve tezgahından bir hevenk muz ve bir düzine kadar portakal aldı. Meyveleri konduğu kırmızı naylon fileyi Yintong'a verip ninesine götürmesini istedi. Sonra beton köprünün üzerinden ayrıldılar. Yintong nehrin berrak sularına bakınca burnunun direği sızladı. İnsanlardan uzak bir yere gidip çantasını yere bıraktı. Dede inip suya uzandı. Nehrin suyuyla yüzündeki toz ve kiri yıkadı. Evet diye düşündü. Artık eve geri döndüğüme göre kendime çekidüzen verip bir şeyler yapmalıyım artık. Annem ve kendim için. Yintong hafızasının rehberliğinde pek çok heyecan verici olayın yaşandığı eski evine doğru yürüdü ama şimdi gözlerinin önünde bir şantiye alanı uzanıyordu sanki. Bir buldozer şanguanların avlusunu çeviren duvarın kalan son parçasını yıkmakla meşguldü. Birden Papağan Han'ın otobüsün üzerinde söylediğini hatırladı. Gaomi, Pindu ve Jiazuhu ilçeleri tek bir şehrin çatısı altında toplanacak. Yeni şehrin merkezi de Dalan şehri olacaktı. Burası çok yakında gelişmekte olan bir şehre dönüşecekti. Şimdi etrafını çevreleyen yıkık avlu duvarların arasında çok geçmeden 7 katlı bir bina yükselip Dalan Belediyesi'ne ev sahipliği yapacaktı. Sokaklar çoktan genişletilmişti. Eskiden kil ve toprak kaplı sokaklara çakıl taşı serilmişti. Yolun kenarına hendekler kazılmış ve bir grup işçi hendeklere büyük su boruları gömmekteydi. Kilise yerle bir edilmiş, simaların avlu kapısının üzerinde Hua Chang ilaç firması Ayşe yazan bir tabela asılmıştı. Onlarca kamyon eskisi kilisenin yıkıntılarının yanına park edilmişti. Simaların yer değirmeninin değirmen taşları yoldaki çamurun üzerine geliş güzel atılmıştı. Ve bir zamanlar değirmenin olduğu yerde şimdi dairesel bir yapının inşaatına başlanmıştı. Yintong, beton karıştırıcısının gümbürtüsü ve siyah dumanlar saçan kaynar çift kazanının burnuna işleyen kokusu içinde bir grup kadastrocunun ve ellerinde bir şişeleriyle gezen kör kütük sarhoş olmuş inşaat işçisinin yanından geçerek sonunda kocaman bir şantiyeye dönüşmüş köyden çıkıp Moa Nehri Köprüsü'ne giden o tozlu patikaya doğru yöneldi. Köprünün üzerinden nehrin güneyindeki setine gidiyordu. Tüm görkemiyle yükselen 7 katlı pagoda karşısına çıktığı zaman çoktan alırınca karanlık olmuştu. Gün batımının ateş kırmızısı pagodanın tuğlalarına alev alev vururken tuğla arasındaki kuru otlar kıvılcım andırıyordu. Pagodanın etrafında beyaz bir güvercin sürüsü uçuşuyordu. Pagodanın önündeki saz kulübenin mutfağından yalnız bir beyaz duman yükseliyordu. Tarlalar ölüm sessizliğine bürünmüştü. Sessizliği bozan tek şey şantiyedeki ağır makinelerin gürültüsüydü sadece. Shangguan Yintong başını hava pompalanmış gibi hissediyordu. Gözünden damlayan sıcak ve acı gözyaşları ağzına giriverdi. Kalbi hızla çarpıyordu. Yine de kendini 7 katlı pagodaya doğru yüzmeye zorladı. Uzakta pagodanın önünde saçları beyazlamış, eski bir şemsiye sapından yapılmış olan bastona yaslanmış bir figür gördü. Bacakları öyle ağırlaşmıştı ki neredeyse adım atmaya hali yoktu. Gözyaşları aralıksız akmaya devam etti. Annesinin beyaz saçları da tuğlaların arasındaki kuru otlar gibi alev almış görünüyordu. Hıçkırarak kendini annesinin önüne attı. Yere diz çöküp yüzünü annesinin kemikli diz kapaklarına yapıştırdı. Kendini okyanusun derinliklerine batan biri gibi duyumsadı. Dünyadaki bütün sesler, bütün renkler ve bütün şekiller varlığını yitirdi. Zihninin derinliklerinden yükselen bir anne sütü kokusu bütün şiddetiyle tüm duygularını bastırıverdi. Ayrım sonu sayfa 751.